Ayrım 22, sayfa 253. Bütün ev halkı büyük kabul salonuna toplanmıştı. İskuhi'nin yanı sıra Hovsanah da buradaydı. Kocası papaz Aram Thomasyan, meslektaşı Harutiyun Nohutyan'la protestan cemaatine yola çıkmadan önce yardımcı olmak amacıyla Bitias'a gittiği için Juliet'e gelmişti. Gonza Gül'ün varlığı artık kimsenin dikkatini çekmiyordu. Çünkü son günleri hep köşkte geçirmişti. İddiasına göre ev sahibi Krikor büyük toplantıdan bu yana tuhaf, sıkıntılı bir ruh hali içindeydi. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor, dağdaki yaşantı için gıda, araç gereç hazırlığı yapmıyor, Önderler Konseyi'nin seçilmiş üyesi olarak görevi, genelin selameti için çalışmak olmasına rağmen görevini ihmal ederek suç işliyordu. Eczanede her şey birbirine karışmıştı. İlaç gibi petrol, ispirto, kenevir örgüsü, süpürge ve benzeri ihtiyaçları zamanında karşılamak için Krikor'un dükkanını dolduran müşterilere her şeyi birbirine karıştıran sağır hizmetçi bakıyordu. Satışlarda izlenen bu akılsızca çizgi dolayısıyla iki eski dost olan Krikor ile Bedros Altuğni arasında büyük bir kavga bile kopmuş, olay çıkaran Altuğni Krikor'u kutsal yerinde basmıştı. Aptal hizmetçinin dükkandaki her şeyi o bencil heriflere satması doğru değildi. Zaten az miktarda bulunan tentür diyot, Bagdasar, Hovhanes, Dikran, Barsam ve öteki istifçilere satılmamalıydı. Tuz, baharat, petrol ve onlarca yıldan bu yana raflarda duran tozlu paçavralar gibi yetersiz ilaçların da ortak mülkiyet olduğunu Krikor bilmiyor muydu yoksa? Bunun üzerine alışılmış davranışının dışına çıkan eczacı öfkelenmiş, parada gözü olmadığını, onlarca yıldan bu yana kendini kurban ettiğini, çünkü bu eczane denen pisliğin kendisi için aşağılanma anlamını geldiğini söylemişti bağırarak. Ve doktora karşısındakinin nasıl biri olduğunu göstermek için görkemli hareketlerle pencereyi açıp, peksik olmazdı bu, o gün kasada biriken parayı, bütün kuruş ve metelikleri kilise meydanına dökmüştü. Paraları çocuklar alıp kaçmışlardı tabii. Krikor'un yüce davranışı karşısında hiç etkilenmeyen doktor, hazır pencere açıkken paraların ardından kütüphaneyi de aşağıya boca etmesini önermişti. Böylece hem kendisi hem de başkaları için yararlı bir iş görmüş olacaktı. Dediğine göre kavga eden iki ihtiyarı barıştırmak için çok uğraşmak zorunda kalmıştı Maris Gonzague. Krikor'un eczanesi bugün tamamen kapanmıştı. Artık sürekli kıskanç Altuğni'nin kara çaldığı kitapları arasında yaşıyor, hiç durmadan okuyordu. Hayır, doğru değildi. Krikor aslında hiç okumuyor, kitaplarını amaçsızca açıp kapayarak, karıştırarak ya da sadece dıştan dokunarak, sanki onlara veda etmeden önce tatlarına varmak istiyormuş gibi hazinesini tutkuyla karıştırıp duruyordu. Belki de bu davranışının ardında çokça hissedilen kararsızlığın acısı yatmaktaydı. Gerçekten de Krikor'un benzersiz kitap koleksiyonu ne olacaktı? Bu soru göz önüne alındığında Krikor'un çılgınlığı pek o kadar çılgınlık olarak görülmezdi. Gonzague ev sahibi Krikor'un öyküsünü öyle eğlendirici anlatmıştı ki birkaç dakika süresince her şeyi unutan Gabriel gülerek Juliet'e baktı. Ermeni halkının felaketinden serüven tadı çıkarma amacında olan bu genç adama tuhaf duygular besliyordu. Genç Yunanlı'nın amacını, üstelik gerekçelerinden biri de gazetecilikti, pek sempatik bulmadığı için istediği izni uzun tereddütlerden sonra vermişti. Bunun dışında da Maris'e karşı duyguları çok sallantılıydı. Güzel yüzüne Fransız zevkinin abartılması olan ince, küçük bıyık daha yarım saat önce itici gelmişti ona. Oysa şu an hem Levanten, hem Amerikalı, hem müzisyen, hem gazeteci olan bu adamdan doğallığını bozan belirsizliğine rağmen yine de hoşlanmaktaydı. Şu an Gonzague'den hoşlanıyor olması bir yana, orada bulunması Juliet nedeniyle mutlu bile ediyordu Gabriel'i. Çünkü Maris bu gece çok başarılıydı. Juliet'i içine düştüğü çöküntüden çekip çıkarabiliyordu zaman zaman. Nihayetinde bu gönüllünün kaderi de diğerlerininkinden farklı olmayacaktı. Ama buna rağmen o son derece kaygısız, hatta başka zamanlar olduğundan daha neşeliydi. Bitmez tükenmez gözlem yeteneğini ilk kez sergiliyor ama iyi niyetli şakanın sınırlarını kesinlikle geçmiyordu. Nerede duracağını bilme inceliği, belirsiz kişiliği hakkında Gabriel'i rahatlatan özelliğiydi Maris'in. Fakat en önemlisi bu ölümcül gecede Juliet'i oyalamayı başarabilmesiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde beklemenin şiddeti karşısında yapılacak hiçbir şey bulunamadığı bir anda ayağa fırlamıştı. ''Cesaret Monami, sadece şu anı düşünün, başka şeyleri değil.'' ve sonra Juliet'in Paris'ten bildiği bütün halk şarkılarını, şansonları ve günün parçalarını yorulmaksızın çalmak üzere piyanonun başına geçti. Matice'yi 3 kez dinlemek istemişti Juliet. Fakat sadece Juliet değil, İskuhi ile hüzünlü Hofsanah da fark etmeksizin havaya kapılmış, başlarını ve ayaklarını ritme göre sallıyorlardı. Selamlığın kapısında duran Missak, Hofhannes ve hizmetçi kızlar ise yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Ama şu anki ölüm beklentisine rağmen tarz bar ve ayaklar yere vurularak yapılan polo bara kalkma isteği yanıyordu gözlerinde. Gabriel Bagration daha akşamdan bütün hizmetçileri odaya çağırmıştı. Sürgün emri kesinleştikten sonra hizmet ilişkisinin kalkmış olduğunu düşünmekteydi. Ev halkı artık gönüllülük temelinde iş görüyordu. Herkes kendi kaderi üzerinde tek söz sahibiydi. Sürgün karşısında efendilerle hizmetçiler ilişkisi korunamazdı. Şu an ayrımsız bütün halk zaptiyelerin gelmesini bekliyordu. Sato'nun da geceyi kabul salonunda geçirmesine bu nedenle izin verilmişti. İyi beslendiği için bakımsız çocuğun eski cılızlığı kalmamıştı. Herkesin bu küçük can sıkıcı kıza duyduğu tiksintiyi gidermeye çalışması, paralize edici bekleme sürecinin özelliğiydi. Juliet'in diktirdiği, Avrupa'da giyilenlere benzeyen güzel askılı elbisesiyle, çizgili yetim önlüğü içindeyken göründüğünden daha sivri kemikli bir canıya benzemişti. Kahya Kristofor'a göre Sato Ermeni değil, İran ya da Dağıstanlı bir çingene piçiydi. Yeni elbisesi küçük kızı tuhaf biçimde etkilemiş, azami ölçüde medeni davranmaya itmişti. Giydiğinin ilk günü en kötü lekelerle pislenmesine rağmen gururla dolaşıyor, iltifat beklercesine herkesin önüne çıkıyordu. Oysa Stepan aynı gün annesinden köylü giysisini giyme izini koparmıştı zorla. Kendisi için eşsiz bir sınıf atlama demek olan kelebeklere benzer görkemli giysisiyle Sato, sevgili İskuhi'nin kendisinin sevgi gösterilerine fazla direnemeyeceğini düşünüyor gibiydi. Matmazel Tomasya'nın ayakları dibine oturmuş bir türlü kalkmıyordu. Süslü kenarları kurdelalarıyla yılışık yılışık oynadığı elbisesinin eteklerini, İskuhi'nin beğenisini, övgüsünü kazanmak amacıyla durmadan indirip kaldırıyordu. Yetimler evi öğretmeninin dikkatini çekmeyi başaramayınca da sarımtırak yüzünü çarpıtarak başını öfkeli bir hamleyle İskuhi'nin bacaklarına bastırıyordu. ''Küçük hanım, ne var ki batı giysisini Sato'nun bozkır ruhunu gerçekten baskılamak için yeterli güce sahip olmadığı anlaşıldı. Gonzague Maris neşeli şarkılarını yeni söylemeye başlamıştı ki küçük kız ürkütücü bir feryat koyverdi.'' Acıklı ulumasıyla gece ruhlarını yanıtlayan belirli kurt soylu hayvanlara benziyordu. Çünkü bütün ilkel varlıkların temelinde ahenginde cisimleştirdiği gibi ölçü ve düzenden duydukları yanık ölüm kokusu yatar. Fal taşı gibi açılmış gözlerle bir süre Gonzague'nin piyano çalışını izleyen Sato'nun kendisini zapt etmek için büyük güç sarf ettiği görülmekteydi. Acı çekiyormuş gibi vücudunu oraya buraya atıyordu. Umutsuzluk içinde sımsıkı sarılmıştı İskuhi'ye. Sonra birden patladı. Çağrılan içsel güç görünür biçimde onu sarsarken ağzını yukarıya doğru açmış, gerçekten bir çakal ya da sırtlan gibi uluyordu. Herkes ürküntüyle sıçramıştı. Yanaklarından yuvarlanan kocaman çocuk gözyaşlarının bile yüreklere egemen olmuş, tiksinti ve dehşeti yok etmesi mümkün değildi. Gabriel'in işareti üzerine Avakyan elinden tutup dışarı çıkardı Sato'yu. Dışarıya atılan cüce cinin bahçe penceresini açıp salona kadar sokulan yanık iniltilerini bastırmak için Gonzague'nin piyanonun tuşlarına var gücüyle vurması gerekiyordu. Daha önce de söylendiği gibi gece kimse yatmamıştı. Oturdukları yerde birkaç dakika kestirebiliyorlardı sadece. Oysa bu fedakarlığın zerrece anlamı yoktu. Çünkü zaptiyelerin sabahtan hatta öğleden önce gelmeyecekleri açıktı. Buna rağmen kimse odasına çekilip uyumayı düşünmemişti. Bol büzgülü cibinliklerin koruduğu o yumuşak boy yastıklı serin yatak, o sevgili ana, medeni insanların kutsal mekanı ne kadar uzaktı onlara şimdi. Artık dalgın mutluluğa hakları yoktu. Sabah olup da aşçı Hofhannes odaya güzel fincan ve tabaklar içinde taze kahve, yumurta ve soğuk tavuk yolladığında aç susuz olmalarına rağmen neredeyse endişeye kapılmışlar, çabucak sanki bir şeye zarar veriyormuş gibi yemişlerdi. Böylesine iyi yiyecekleri eskiden olduğu gibi vicdan azabı çekmeden yemeye hakları var mıydı? Şu an topluluğun ortak yiyeceklerine el atmış olmuyorlar mıydı? Düşünceleri çoktandır damlacıkta yaşıyordu. Gabriel Türk subayı üniformasını giymiş, kılıcını kuşanmış, madalyalarını takmıştı. zaptiyeleri subay olarak, üstleri olarak karşılamak amacındaydı. Gonzague Maris şiddetle karşı çıkmıştı. Askeri kıyafetiniz onları tahrik edebilir, size yararı olacağına inanmıyorum. Gabriel Bagration yerinden kımıldamadı. Ben Osmanlı subayıyım. Kurallar çerçevesinde alayıma müracaat ettim. Henüz rütbem hiç kimse tarafından geri alınmadı.
Merak etmeyin, gerçekleşmesi pek uzun sürmez.
Bu sözleri yüksek sesle söyleyen Maris devamını düşünmekle yetinmişti. Ermenilere yardım etmek olanaksız çünkü hepsi de birer vakur soytarılar, öyle de kalacaklar. Öğleden önce 11'e doğru aniden fenalaşan İskui önce kısa bir baygınlık geçirmiş, daha sonra da zangır zangır titremeye başlamıştı. Sürüklenerek odadan çıkmaya çalışırken her türlü yardım teklifini şiddetle reddediyordu. Juliet arkasından gitmek istemiş ama onu Hofsana durdurmuştu elini kaldırarak.
''Bırakın, Zeytun bu. Korku, saklanmak istiyor. Biz ikinci kez yaşıyoruz aynı şeyi.''
Ağır vücudu hıçkırıklarla sarsılırken eliyle yüzünü kapadı papazın karısı. Aynı anda polis yüzbaşısı ve müdür başta olmak üzere bir zaptiye birliği Bagration'ın evine yaklaşmaktaydı. Gabriel'in yerleştirdiği nöbetçiler felaketin gelişini soluk soluğa bildirmişlerdi. Bahçe kapılarına 6, bahçeye 6, çiftlik bahçesine 8 zaptiye yerleşti. Müdür, muavin ve 4 zaptiye eve girdiler. 24 saatten bu yana köylerde öfkeyle görev yapan, evleri talan eden ya da yıkan, erkekleri tutuklayıp canice döven, orada burada kadınların ırzına geçen, böylece kendilerine hükümet tarafından söz verilmiş şölen programının bir kısmını gerçekleştiren Türk askerleri yorgun görünüyorlardı. Yani şu an zulüm yapma dürtüleri doyurulmuştu. Kalın duvarları, serin odaları, sessizlik sağlayan halıları ve çevredeki bir sürü yabancı eşyayla yaşlı Avedis'in evi, kuşkusuz gelen erkanı kabalıklarını gizleme yönünde etkilemişti. Selamlığın kırmızı perdeleri örtülüydü. Saldırganlar kendilerini salonun paha biçilmez loşluğu içinde, saygılı hizmetçileriyle çevrelenmiş Avrupalı erkek ve kadınlardan oluşan bir topluluk içinde buldular. Topluluk dimdik oturmuş bekliyordu. Juliet Stepan'ın elini avuçlarının içine almıştı. Sadece Gonzague sigara içmekteydi. Bagration askeri talimatlara uygun biçimde sol eliyle kılıcını kaldırarak komisyona doğru bir adım attı. Beyrut'tan ayrılmadan önce yaptırdığı üniforma boyunu daha da uzun gösteriyordu. Sadece boy pos olarak değil, bütün görünüşüyle buradaki en üst rütbeli oydu. Gonzague besbelli yanılmıştı. Bagration'ın askeri görünüşünün etkisiz kalmadığı anlaşılıyordu. Savaş madalyaları takmış subayı güvensizlik içinde izliyordu polis yüzbaşısı. Bu da ne demek oluyordu? Ürkütücü gözü bulanıklaşmış, şişmiş olan ise tamamen kapanmıştı. Son derece ciddi duran müdür de oynadığı rolden memnun değildi pek. Oymacılık ya da ipek dokumacılığı yapan köylülerin havasız odalarında erişilmez tanrıyı oynamak daha kolay olmuştu. Ne var ki bu medeni ortamda Selanikli genç adamın sinirleri iyice bozuluyordu. İttihat ve devletin temsilcisi olarak lanetlenmiş ırktan birine ait bu eve acımasızca el koyacak yerde elini fesine götürerek eğildi. Bu arada Bagration'la makamında yaptığı konuşmayı anımsayıp canı sıkılmıştı. İçine düştüğü ruh hali nedeniyle hem zaman hem de konuya doğru dürüst girme olanağını yitirdiğini fark etti. Gabriel Bagration adamların gözlerine öylesine ciddi bir gülümsemeyle bakıyordu ki sanki az sonra oyun tersine dönecekti. Uzun boylu savaşçı Ermeni, kızıl saçlı, buruş kırış, aşağı ırktan gelme bir Osmanlı'nın karşısında durmaktaydı şimdi. Bagration giderek büyümekteydi. Oysa kahraman ırkına uygun örnek oluşturmayan müdür, kötü görüntüsü nedeniyle acı çekiyordu. En sonunda çantadan büyük bir kağıt çıkarıp, mümkün olduğunca sert ses tonuyla kağıda tutunurmuşçasına okumaya başladı. Yoğun oluk doğumlu Gabriel Bagration, bu evin sahibi ve aile reisisiniz. Osmanlı vatandaşı olarak Antakya Kaymakamının emir ve talimatlarına uymakla yükümlüsünüz. Musa Dağ'ın Süveydiye nahiyesinin bütün ailesi gibi siz de önümüzdeki günlerde tespit edilecek bir tarihte ailenizle birlikte doğuya gönderileceksiniz. Uygulamanın genel kurallarına karşı hiçbir biçimde itiraz etme hakkınız yok. Ne siz, ne karınız, ne oğlunuz, ne de evin öteki fertleri itiraz edebilecek. Kağıttan okuyormuş gibi yapan müdür aslında okumuyor, kağıdın üzerinden bakıyordu. Politik sakıncalılar listesinde bulunan adınızın altının özellikle çizildiğine dikkatinizi çekerim.
Taşnak Partisi'ne yakınlığınız biliniyor. O nedenle nakil sırasında her gün katı biçimde kontrol edileceksiniz. Her türlü kaçma girişimi hükümet ve icra organının emirlerine karşı çıkış, nakil düzenine uymama sadece sizin değil, yakınlarınızın da hemen öldürülmesine yol açacak.
Gabriel yanıt vermek istiyormuş gibi bir hareket yaptı. Ne var ki müdür konuşmasına izin vermedi. Karmaşık resmi dilin şarkın ağdalı konuşmasıyla karşılaştırıldığında ona keyif verdiği anlaşılmaktaydı.
Ekselansları Halep valisinin ek talimatına göre motorlu taşıt, yük ve binek hayvanı kullanılmayacak. Dikkate alınmaya değer durumlarda güçsüzler ve hastalar için kağını ya da eşeğe izin verebilirim. Bu imtiyazdan yararlanmayı talep ediyor musunuz?
Gabriel kılıcının kabzasını kalçasına iyice bastırdı. Ağzından sözcükler taş gibi düşüyordu.
Ben de halkımın yürüdüğü yolda yürüyeceğim.
Bu arada müdür başlangıçtaki rahatsızlığını tamamen aşmıştı. Sözcüklerine lütufkar kaygılı ses tonunu katabilirdi artık.
Daha önce kaçmak ya da daha sonra kafileden ayrılmak gibi tehlikeli bir işe kalkışmamanız için arabanıza, atlarınıza ve öteki binek hayvanlarına şu an el koyuyorum.
Bundan sonraki uygulama başlangıçta terbiyeli biçimde de olsa her zamankinin aynıydı. İmha edilecek bu objenin üniforması, kılıcı ve madalyalar hakkında ne düşüneceğini hala bilemeyen polis görevlisi silah olup olmadığını sordu tıslayarak. Bunun üzerine Gabriel merdiven boşluğunda eski zamanlardan kalmış, dekorasyon niyetine asılı duran uzun namlulu bedevi tüfeklerini getirmelerini istedi. Missak ile Christopher'dan. Bu numaraydı tabii, çünkü evdeki işe yarar bütün silahlar çoktan Damlacı'ya götürülmüştü. Polis yüzbaşısı fazla ısınmış kazanın kapağı açıldığında çıkan sese benzer alaycı bir gülüş patlattı. Müdür romantik tüfekleri hoşgörüyle gözden geçirmekteydi.
Herhalde bu ıssız yerde silahsız yaşadığınızı iddia etmeyeceksiniz efendi.
Müdürün kirpiksiz bakışlarını arayan Bagratyan adamın gözlerini yakalayıp yanıtladı.
Neden olmasın? Yapıldığından bu yana 1870'den beri ilk kez bugün zorla giriliyor bu eve.
Çilli yüzlü adam üzülerek omuzlarını silkti. Bagratyan'ın dik başlılığı karşısına elinden bir şey gelmeyeceğini, meydanı silahlı gücün katı uygulamalarına bırakmak zorunda olduğunu anlatır gibiydi. Silah araması, her türlü yasal haktan yoksun Ermeni'nin üstündeki subay üniforması, başçavuşun dar beynini hala huzursuz, öfkeli sorularla karıştırıyor olmasına rağmen adeta kollarını sıvamıştı. Savaşta övülmeye değer yararlılıklar gösterdiğine işaret eden Gabriel'in göğsündeki madalyalardan alamıyordu hareketsiz sağ gözünü. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri görevlisinin karşısında duran sürgün edilecek unsura nasıl davranması gerektiği konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Cesaretsiz ikirciğini gizlemek için ev aramasını şamata kopararak gerçekleştirirdi. Ağır adımlarla zaptiyelerin en önüne geçmişti hemen arkasından. Sanki olanlarla hiç ilgisi yokmuş gibi müdür geliyor, onu da Gabriel, Avakyan ve Christopher izliyordu. Türkler köşe bucak her yere giriyor, duvarları kontrol ediyor, mobilyaları deviriyor, kırılacak her şeyi kırıyorlardı. Fakat sanki görev icabıymış gibi laf olsun diye uyguladıkları vandalizmin gururlarını kırdığı görülmekteydi. Tam anlamıyla ve apaçık yürütülen çalışmaya alışmışlardı onlar. Kilerdeki şarap testilerini, yağdanlıkları, şişe, tencere, çanak, çömlek ne varsa kırdılar. Ancak en önemli malzemelerle gıda maddeleri çoktan emin yerlere götürülmüştü. Düş kırıklığına uğrayan zaptiyeler köşkün kilerinin daha zengin olacağını ummuşlardı. Alacak başka bir şey bulamadıkları için birkaç boş petrol şişesini aldılar. Şarklılar bu teneke kapları pek severler. Sonra etrafa ekşi ter kokusu yayarak yukarı kata çıkan merdivenlere yöneldiler. Üst katta Juliet'in yatak ve giysi odası vardı. Odaların kokusu Türkleri uzaktan bile öylesine çok çekmişti ki öteki odalara bakmayı unutmuşlardı. Büyük giysi dolabı fora edilmişti. Kirli esmer elleriyle geçen yılın Paris modası giysileri çekip çıkarıyorlardı dolaptan. Narin eşsiz elbiseler buruşmuş yığınlar halinde yere atılmıştı. Özellikle zalim bir jandarma Avrupa'nın bu hoş kumaşlarını ezip yok etmek ister gibi azgın bir ritim içinde çiğniyordu postallarının altında. Gece giysileri, patiska gömlekler, danteller ve çoraplarla da aynı şey yapıldı. Kadın çamaşırlarını gören yüzbaşı kendinden geçmiş, beyaz ve pembeden oluşan yumuşak dalgalara iki elini daldırarak çekip çıkarıyor, ceviz kıracağına benzer suratını sokuyordu içine. Buna karşılık müdür, sivil gücün silahlı güçle ilgisi olmadığını belli edercesine bahçeyi seyretmek için hülyalı tavırlarla pencereye yönelmişti.
Hiç dokunulmamış yatağa atlayan işgüzar zaptiyelerden biri başka türlü sökemediğinden baş yastığının ipek kılıfını dişleriyle parçalıyordu. Belki de bu kabarık yastığın içine bomba saklamışlardı. Durmadan Ermeni bombalarından söz edilmiyor muydu? Bir başka zaptiye elindeki sopayla tuvalet masasına vurdu. Kristal şişeler, kutu ve kaplar bağırtılarla düştüler yere. Her yeri yoğun bir koku kaplamıştı. Sopa bu kez de aynayı hedefledi. Cam parçacıkları saçıldı etrafa. Gabriel Bagratyan karısına ait bu kutsal yerin tecavüze uğramasını kayıtsızlıkla izliyordu. Zavallı Juliet. Ama daha sonraki saatler, günler, haftalar düşünüldüğünde şu an yaşanan talan neydi ki? Derin kaygılar içindeydi. Tam o sırada küçük odasında yatağının içine saklanmış İskuhi'yi gördü. Kendisini ilgilendirmiyordu ama içlerinde en zavallı olan da İskuhi'ydi. Bu canavarların sakat bıraktığı genç kız o korkunç olayı bir kez daha yaşayacaktı şimdi. Bagratyan muavinle zaptiyelerin kızın odasına girmelerini nasıl engelleyebileceğini düşünüyordu. Gerçekten de Tanrı yardım etmişti. Yatağına mezara girmiş gibi saklanan İskuhi, korkunç ölümün gürültücü adımlarının, bağıran sesinin giderek yaklaştığını duyuyordu. Soluğu kesilip aşınmış kaleidoskopik yüz üzerine eğilirken kaskadı uzanmış olarak sağ eliyle örtüyü üzerine çekti. Ancak ırz düşmanı şöyle bir koklayıp uzaklaşmıştı. Ayak sesleri ve bağırtılar kapısının önünden geçti, merdivenleri inip nihayet alt katta asılı kaldı. Aniden her yer sessizleşmişti. Gitmişler miydi acaba? Yataktan çıkan İskuhi kapıya kadar çoraplarıyla yürüyüp biraz araladı. Tanrım, gerçekten de gitmişlerdi. Kırbaç darbeleriyle sarsıldığında neredeyse yuvarlanacaktı odanın içine. İskuhi'de kırbaç etkisi yapan duyduğu seslerdi, erkek sesleri. Gabriel'in haykırışını tanıdı. Sakat kolunu kendisini engellememesi için sol koluyla tutarak merdivene koştu. Alt katta bazı olaylar gelişmişti. Hareketin sona erdiğini düşünen Gabriel salonda ısrarla durmuştu, müdüre döndü. ''Gördüğünüz gibi her istediğiniz oldu, başka ne var?'' Çilli suratlı Selanikli soylu politikacı görevini yapmış, Ermeni efendinin ailesiyle birlikte ellerinden kurtulmaması için gerekeni uygulamıştı. Kaymakamın özel talimatına göre Bagratyan ailesi ilk nakil kafilesiyle birlikte en sıkı koşullar altında Antakya'ya gönderilecekti. Burada Antakya'nın mülki amiri olarak kaymakam, kendi deyişine göre bu insanları biraz yakından görecekti. Müdür böylesine itibarlı kurbanları zamanından önce çaresizliğe düşürmemek için bu kadarın yeterli olacağı kanısındaydı. Söz konusu kurbanların hükümetin bilinemez amaçlarına belli bir güven duymaları gerekirdi. Ayrıca onlar için düşünülen serüvenlerde de belli bir arttırım zorunluydu. Bugün yumuşaklık egemen olmalıydı. Gözleri bakımı şefkatle yapılmış, tırnaklarıyla içtenlikle ilgilenirken etkili bir veda sahnesi düşündüğünden bir parça kararsızdı. Ne yazık ki polis yüzbaşısını hesaba katmamıştı. Bu donuk beyinli adam üstünde padişah üniforması, göğsünde padişah madalyaları ve belinde kılıç taşıyan kibirli gavurun hava atmasını bir türlü hazmedememişti. Fakat ne yapması gerektiğini de pek bilmiyordu. Üstelik o alçaltıcı çekingenlikten de henüz kurtulamamıştı. Aklına daha iyi bir şey gelmediği için hareketsiz gözünü döndürmeye çalıştı. Sonra şişinerek Bagratyan'ın önüne dikildi. ''Henüz her yere bakmadık. Yukarıda bazı odalara girilmedi.'' Eğer Gabriel bu anda kendine egemen olabilseydi belki de her şey yolunda gidecekti. Fakat merdivenin ilk basamağına sıçramış, kollarını iki yana açarak bağırmıştı. ''Yeter artık!'' Nihayet muavinin beklediği parola gelmişti. Çok rahatlamış olarak Bagratyan'a yaklaşıp yumruğunu burnuna dayadı. ''Yeter olan ne Ermeni domuzu? Bir kez daha söyle bakalım. Neymiş yeter olan, pis domuz?'' Bagratyan'ın beyninden insan kaderini belirleyen o sonsuz ve karmaşık anlardan biri geçti. Tamamen bilinçli bir andı. Sadece kendisinin değil ötekilerin yaşamının da tehlikede olduğunu biliyordu. ''Vazgeç diye düşündü, geri çekil, yolu aç ve yukarıda bu hayvanın cebine 10 kuruş koy.'' Fakat beyni böyle akılcı düşünceler ürete dursun, Bagratyan sesini daha da yükselterek bağırdı. ''Geri çekil polis, ben cephe subayıyım.'' Böylece muavin arzuladığı amaca varmış bulunuyordu. ''Sen mi subaysın? Benim için köpek leşi bile değilsin sen.'' Bagratyan'ın üniformasına hızla saldırıp madalyaları söktü ve yere attı. Olaydan sonra Bagratyan tabancasına el atmadığını iddia etmişti ısrarla. Ama gerçek olan anında yere serildiğiydi. Kılıcı duvara doğru uçmuş, zaptiyelerden biri dizlerini göğsüne bastırmış, diğerleri de üniformasını çıkarmışlardı. Gonza güğü ile kadınlar selamlıktan dışarı fırladılar. Stepan'ın feryatları babasının dövüşken soluklarına karışıyordu. Bir dakika sonra çizmelerine kadar soyulmuş olan Gabriel yerde çıplak halde yatıyor, bazı sıyrıklardan kan aktığı görülüyordu. Yaşamının tek kuruş değeri yoktu şu an. Eğer Gonzague Maris bu dakikada dikkatleri kendi üzerine çekmeseydi herhalde ölmüş olurdu Gabriel. Yunanlı'nın hareketleri kayıtsız ama yine de belirleyici etkinlikteydi. Sesi ise heyecanlı ortamlarda sükunet kazanan ses türlerindendi. Cebinden belgelerini çıkarmış havaya kaldırarak bütün bakışları üzerine toplamıştı. Etkilendiği belli olan müdür gözlerini dikmişti belgelere. Polis yüzbaşısı Maris'e dönmüş, hatta zaptiyeler bile Gabriel'i bırakmışlardı. Taşra makamlarının faaliyetlerini denetlemek üzere aniden baskın vermiş bir İttihat ajanının muzaffer heybetiyle açtı belgeleri. Bu İstanbul Başkonsolosu tarafından onaylanmış Birleşik Amerika pasaportu. Bu sıradan sözleri öylesine yok edici bir sertlikle söylemişti ki sanki sözlerinde Osmanlı Devleti için çok önemli gizli diplomatik bir sır içerikliydi. Bu ekselanslarının kendilerinin imzaladığı ülke içi yolculuk tezkeresi. Beni anlıyorsunuz umarım efendim. Bagratya'nın hayatını kurtaran belgelerle görevleri tehdit etmek değil, umutsuzca yapılan müdahale o bir anlık oyalamaydı. Müdür bir an için şaşkınlığa düşmüştü. Sürgün uygulama talimatlarında uygulamanın, müttefiklerin ya da tarafsız elçilik temsilcilerinin gözü önünde yapılmaması defalarca ısrarla belirtiliyordu. İlk anda müdür karşısındaki adamı gerçekten de Amerikan elçisinin temsilcisi sanmış, ne var ki pasaporta bir göz atınca protestonun tehlikesizliğini anlamıştı. Fakat yabancının müdahalesi sonucunda kan akması engellendiği için hoşnuttu. Belgeleri Gonzague'ye alaycı bir haşmetle geri verdi. ''Pasaportlarınız beni ilgilendirmez, yok olun buradan, yoksa sizi tutuklatırım.'' Oysa polis yüzbaşısının şaşkınlığı bu kadar kısa sürede geçecek gibi değildi. Onu kağıtlar kandan daha çok etkilerdi. Meslek hayatı boyunca yazılı kağıtlarla bazı kötü deneyleri olmuştu. Yazılı bir şeyler söz konusu olduğunda ne sonuç vereceğini hiçbir zaman bilemezdi insan. O nedenle Bagratyan'ı şimdilik hayatta bırakmaya karar verdi. Bu iş hem daha kolay hem de Amerikan pasaportu taşıyan görgü tanıkları olmaksızın sürgün yolunda yapılabilirdi. Beylik tabancasının emniyetini bile açmış olan muavin böyle düşünerek yeniden kılıfına soktu. Sonra biri büyük biri küçük gözleriyle yerde yatan çıplak subaya bir kez daha bakıp uzağa kavisli bir tükürük fırlattı. Ve zaptiyelerine kısaca emretti. Hadi atları ve eşekleri getirin. Müdürün etkili son perdesi kaçmıştı. Kişiliğinin etkileyici yankısını bırakmak yerine silahlı gücü düşünceli ve kayıtsızca izlemekle yetinmek zorundaydı. Gabriel zor soluk alarak kalkmıştı yerinden. Bilincini aralıksız kurcalayan şey bu iğrenç utancı Juliet'in Stepan'ın yaşamak zorunda kalmalarıydı. Tamamen kas katı kesilmiş halde başını çevirmiş olan kadını aradı gözleri. Sendelemiş sonra yeniden kendine gelmişti. Arkasında birinin durduğunu hissetti dehşete kapılarak. İskuhi'ydi bu. Yaraları yanmaya başlamıştı. Sözü edilmeye bile değmez sıyrıklar vardı vücudunda. Ayağında sadece çorap olduğu için merdivenleri ses çıkarmadan inen İskuhi, Gabriel'in yanına kadar gelmişti. Yalvaran bakışları Samuel Avakyan'ı arıyordu. Bir palto bulup getiren genç öğrenci Gabriel'in tere batmış vücuduna örttü.